bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Nazlı Eren, Aşık Papağan Barı. Seslendiren Tuna Egemen. Birinci Bölüm. Aşık Papağan Barı, aşkı öğrenmek isteyen bir erkeğe aşkı öğretmek için yazıldı. Aşkın yaşamdaki en büyük lüks olduğunu ve hiçbir şeyle sınırlanamayacağını anlatmak için. Kitap yazılırken o, yazılan bölümleri coşku ve heyecanla okuyordu. Ne yazık ki 19 Haziran 1995'te Kulu yakınlarında geçirdiği bir kazada yaşamını yitirdi. Arabası 4 takla atmış, yolun kenarındaki topraklık bir alana saplanmıştı. Fellini'nin film müziklerini çalan bir akordiyona dönmüş arabasını görünce korkunç bir acı ve dehşet duydu. O ezilmiş çelik yığınından çıkmış, bana doğru koşuyordu. Öldüğünü bilmiyordu henüz. Ben de bir şey söylemedim. Saçları dağılmıştı. Kolundaki parçalanmış saat 6:20'yi gösteriyordu. Kitabın sonunu merak ediyordu. Her gece yazı masamın üstünde Aşık Papağan Barı'nın sayfalarını açık bırakırım. Bir de ufak ışık yanar. Ben görmeden gelip kitabı okuduğunu biliyorum. Olur mu böyle şeyler? Yaşanabilir mi böyle bir hayat? Diye sordu dudak barın üstünden. Keşke hepsi gerçek olsaydı. Tümünü yaşardım dedim dudağa. Olsaydı böyle bir hayat, kırpmadan gözümü girerdim içine.
Çok korkusuzsun doğrusu, dedi Dudak.
Yaşamda kim koyuyor ki kuralları, dedim.
Kim koyuyorsa sıkıcı tutuyor biraz işi, dedi Dudak.
Yaşam çok kısa, diye mırıldandım.
Kaç metre, diye sordu Dudak.
Bilmem, birkaç elbiselik. Bir çocukluk, bir gelinlik, bir yaşlılık elbisesine ne giderse.
20 metre kadar, dedi Dudak.
Öp beni, diye mırıldandı. Uzanıp öptüm onu.
Ah, hiç olur mu böyle şeyler? Yaşanabilir mi böyle bir hayat? Diye sordu Dudak.
Hayat 20 metre, dedim. Gözlerim daldı. 20 metre tek en. Yavaş yavaş yerine geliyor olmalıydı. Göğsümde korkunç bir acıyla sırt üstü yatıyordum. Gözlerim açıktı ama bir şey göremiyordum. İyice açmaya çalıştım göz kapaklarımı.
Gözlerini açtı, dedi yanı başımdan bir ses.
Üstüme eğilmiş bir takım yüzler seçmeye başlamıştım. Konuşup duruyorlardı. Her şey beyaz bir bulutun içinde gibiydi. Göğsümdeki acı dayanılmazlaşıyordu. Dudaklarımı kıpırdatmaya çalıştım.
Dudakları oynadı, dedi bir ses.
Aklıma birden geldi. Acaba ölmüş müydüm? Galiba öldüm diye düşündüm bir an. Son hareketlerimi izliyorlar.
Gözlerin fal taşı gibi açılması, dudağın kıpırdayıp eğrilmesi, çeneye akan bir salya.
Ne olmuştu acaba? İnsan öldüğünü nasıl anlayabilir ki yalnız başına? Anlayamaz. Hayatta anlayamaz. Ona öldüğünü birisinin söylemesi gerekir.
Sen öldün.
Zavallı öldü. Onu kaybettik. Ölüm şoku bu olsa gerek.
Biraz daha iyi misin? Birazcık daha iyi misin? Ne olur söyle,
diyordu kulağımın dibinde bir ses.
İyisin değil mi?
Gözlerimi beyaz bulutun içinde ayarlamaya çalışarak sesin geldiği yana baktım. Koruyucu meleğim Hasan'dı konuşan. Yüzü perişandı.
Çok acı çekiyorsun biliyorum ama uğraşıyoruz, kurtulacaksın, diyordu.
Kendimi bildim bileli beni korumakla görevlendirilmiş olan melek Hasan. Tüm ömrümü onunla geçirdim sayılır. Ne çok şeyden korudu beni Hasan. İşte şimdi de yanı başımda. Bana ulaşmaya çalışıyor. Son bir gayretle dudaklarımı oynattım. Musluktan çıkan hırıltı gibi bir ses çıkartabildim. Hasan'ın gözleri parladı. Şimdi daha iyi seçebiliyordum onu. Ağlıyordu. Melek Hasan'ı ilk kez ağlarken görüyordum. Dudaklarımı gene oynattım. Bu kez ağzımdan boğuk bir ses çıktı. Hasan, ne oldu? Öldün mü?
Hayır, ölmedin, yaşıyorsun,
diye bağırdı. Eşek dili gibi şişmiş ağzıma büyük gelen dilimi dudaklarımın üstünde dolaştırdı. Neredeyim Hasan? Ne oldu? Göğsümdeki bu acı nedir? Diyebildim. Melek Hasan yüzünü yüzüme iyice yaklaştırmıştı. Gözünden süzülen bir damla yaş çeneme damladı.
Kalbine son hız giden bir Opel Vectra saplandı. Onu çıkartmaya uğraşıyorum.
Kafamı toparlamaya çalışıyordum. Son hız giden bir Opel Vectra mı saplandı kalbime?
Evet, dedi Melek Hasan. Karanlığın içinde 180'le giden bir Opel Vectra. Az önce ekip geldi. Tespit yapıldı, tutanak tutuldu.
Demek öyle, diye mırıldandım.
Kalbinin kaskosu var mıydı? diye sordu. Kalbimin kaskosu? Kalbime kasko yaptırmayı hiç düşünmemiştim. Kalp kaskosu. Var mıydı ki böyle bir şey? Kalbe bir şey olunca zararı sigorta ödüyor, kalbi yaptırıyor. Hiç duymamıştım. Aslında böyle bir şey var idiyse yaptırmam gerekirdi. Yok. Kalbimin kaskosu yok. Neyse, dedi Melek Hasan. Neredeyim şimdi Hasan? Melek Hasan çevreye bir göz attı. Tuhaf bir yerdesin, dedi. Sanki bu alacakaranlık yer hem bir hastane hem de bir tamirhane. Nasıl anlatayım bilmem ki. Bir yandan doktorlar senin kalbinle uğraşırken, bir yandan da bir usta, kaportacı ve çırak arabayı çıkartmaya uğraşıyorlar. Ne tuhaf, diye mırıldandım. Her şey ne tuhaf. Hasan. Efendim. Ne renk bu kalbime saplanan Opel Vectra? Siyah, siyah bir araba. Yüreğim hopladı. Bir ses duydum. Kaportacının sesi olmalıydı. Arka bagaj kapağına ulaştım. Tekerleğin biri dışarıda. Murat, oğlum duvardan büyük anahtarı getir. Oksijen maskesi takacağım, dedi bir ses. Damardan aramin ver hemşire hanım. Hasta şoktan çıkıyor. Tansiyon iki kolundan da ölçülsün. Ağzıma ve burnuma oksijen maskesi geçiriliyordu. Bir dakika doktor, dedim. Döndüm Melek Hasan'a. Bu siyah Opel Vectra kalbime saplanınca parçalanmış mı? Onu henüz bilmiyorum. Peki, arabayı kullanan yaşıyor mu? Bilemiyoruz işte bunları, dedi Melek Hasan. Kalbine ok gibi hızla gelip saplanmış araba. Orada duruyor. İçindeki sağ mı acaba, diye sordum. Ağır yaralı olabilir. Boş ver sen şimdi onu, dedi Melek Hasan. Kendini düşün. Araba kalbini parçalıyor. Düşündüğün şeye bak. Allah'ın izniyle sol arka kapıya yaklaşıyorum, dedi kaportacı. Gömülmüş araba. Bunun içinden kimse sağ çıkmaz. Murat, oğlum levyeyi ver. Doktor, oksijen maskenizi takıyorum, dedi. Size kan vereceğiz. Koldan damarı bul hemşire hanım. Kan kavanozunu buzdolabından çıkardın değil mi? Gövde ısısında olmalı. Damarı bulamadın mı? Öteki kolda ara. Biraz pentatol yapalım. Acısı fazla. Şoka girmesin. Tamam. Kanı vermeye başla. Biraz daha rahatlamıştım. Oksijen maskesi ağzımı ve burnumu kapattığından konuşamıyordum. Kaportacının sesini duydum. Arka cama ulaştık. İçeriye bakıyorum. Direksiyonun başında yığılmış biri var. Belki baygın, belki ölü. Melek Hasan. Arabanın teybi çalıyor. Tanıyorum ben bu müziği. Federico Fellini'nin film müziklerinden oluşan bir kaset bu. Coşkulu, neşeli bir müzik. Sirk müziği gibi. Arada hüzünlü. Oksijen maskesini akıl almaz bir hamleyle yüzümden çıkarıp attım. Doktor telaşla. Ne yapıyorsunuz? Kolunuzdaki iğneyi kırıyordunuz az kalsın, diye bağırdı. Hastanın kollarını niçin bağlamadınız hemşire hanım? İlk geldiğinde ölü gibi yatıyordu. Hiç kıpırdamıyordu ki, dedi hemşire. Melek Hasan'a döndüm yattığım yerden. Ona verdiğim kaseti dinliyordu demek, dedim. Bir gece zamanı her zamanki gibi geç bir saatte evime geldiğinde ilk kez dinlemişti onu bende. Çok geç geldim. Beni ne zaman kovacaksın, diye sormuştu. Bir çocuk gibi boynunu bükmüş kapıdan bana bakıyordu. Onu hemen gülerek içeriye almıştım. Kaset çalıyordu. Bir anda bu müziğin değişikliğini algılamış, heyecanlanmıştı. Bu çok değişik. Başka dünyaların müziği sanki büyülemişti onu. Kaseti ona vermiştim. Yeniden Melek Hasan'a döndüm. Müziği hala duyuyor musun diye sordum. Duyuyorum dedi. Sen duyuyor musun? Bir an gözlerimi kapattım. Müzik kalbimdeydi. Duyuyordum. Kalbime saplanmış olan siyah Opel Vectra'nın hala çalışan teybinden çalan bu müziği duyuyordum. Doktor, aniden tansiyonu oynadı, dedi. Koluma bir iğne yapıldı. Farkına bile varmadım. Kaportacı, arabanın sol ön kısmına ulaştım ama kapıyı açamıyorum, diye seslendi. Biraz zorlamak gerek, içeriden kilitli kapılar. Kalbe bir zarar vereceğimden korkuyorum. Kolay değil, camı kırsam tüm cam parçaları kalbin içine dağılır. Dur bakalım, bir yolunu bulacağız herhalde. Acaba içerideki yaşıyor mu? Hiç kıpırdamadan direksiyonun üstüne kapanmış öylece yatıyor. Melek Hasan. Efendim? Bu kazayı nasıl yaptı acaba? Uykusuz muydu? Çok mu yorgundu? Öyle hızlı gidiyormuş ki tespit komisyonu kalbinde 3 metre fren izi gördü. Demek öyle. Evet, dedi Melek Hasan. Düşünceliydi. Acaba bu bir kaza mı? Diye ekledi. Hayretli. Başka ne olabilir ki? Diye sordum. Melek Hasan sol kanadının altını hafifçe kaşıdı. Bir intihar ya da bir cinayet olamaz mı bu? Niçin intihar? Niçin cinayet? Sen neler söylüyorsun Hasan? Hiç insan içinde olduğu arabayla bir kalbe saplanıp cinayet işler mi? Belki şu anda yaşamıyor, dedim acıyla. İyi ya, dediğim gibi işte. Hem cinayet hem intihar, dedi Melek Hasan. Ama o böyle bir insan değil ki. İntihara yatkın olduğunu hiç sanmıyorum. Niçin böyle bir cinayet işlesin? Niçin beni öldürmek istesin? Bilmem, dedi Melek Hasan. Ama böyle bir kaza da bu iki varsayım kadar tuhaf ve anlamsız. Niçin gece yarısı son süratle giden bir Opel Vectra senin kalbine saplansın? Kurtulman bir mucize. Sen korudun beni değil mi? Diye sordum. Evet, elimden geldiği kadar. Ama o siyah kurşun gibi arabanın hızını kesip kalbine saplanmasına mani olamadım. Bu yaşıma kadar beni her şeyden korudun Hasan. Bu kez niçin? Evet, bu kez başaramadım. Artık beni dinlemiyordun, dedi. Arabanın önüne ben mi çıktım? Gece yarısı. Araba mı sana doğru hızla geldi? Sen mi onun önüne çıktın, anımsamıyorum. Bu gece ne uzun bir geceymiş, dedi Hasan. Sıkıntılıydı. Ama ben bu gece dışarıda değildim ki. Son aklımda kalan yeşil ipek pijamamı giymiş yatağımda uyuyor oldu. Her şey karışık. Az önce de dediğim gibi bu olay karışık. Kolay çözülebilecek bir şey değil, dedi Melek Hasan. Kaportacı, arabayı kapılarını açmadan çıkartmaya çalışacağım, diyordu. Bu en emin yol. Doktor, kalbe çok dikkat etmeniz gerekiyor. Ama bu yabancı maddenin de kalpten bir an önce çıkması şart, dedi. Kaportacı, çekici gerekebilir, diye mırıldandı. Bir çekici ile arabayı çıkartabilirim parçalanmadan. Peki, bir çekici getirin. Ne kadar sürer gelmesi? Yarım saat. Yattığım yerden konuşmaları dinliyordum. Hemşirenin damarıma yaptığı pentatol iğnesi acımı biraz hafifletmişti. Baştan beri seni hep üzmekten korktum. Seni üzerim diye korkuyorum, demişti bana. Salondaki iki kişilik koltuğun üstünde yan yana oturduğumuz gecelerin birinde. Rakı var mı? Dolapta olacak. İçelim mi? İçelim ama ben hiç içmiyorum. Bilmiyorum rakıyı. Bir iki yudum içersin, demişti. Dolapta eski bir şişe rakı bulmuş, onu sulandırıp Bodrum'da bir sabah zamanı teknelerin üstündeki bulut gibi yapmıştık. Mutfakta elma soymuş, dilimlemişti bana. Bir yandan da rakıyı yudumlayıp konuşmuştuk. Bana çocukluğunu anlat demiştim. Yavaş yavaş anlatıyordu. Sen tavan, ben tabanım demişti. Çok gülmüştüm. Ben eski bir aristokrat, sen kendini yetiştirmiş bir milyardersin. Doğru. Bana yaşam üstü çileklerle mumlarla süslü bir kremalı pasta gibi sunulmuş. Dadılar yüzüme meyve sineği konmasın diye sabaha değin yelpaze sallamışlar. Senin çocukluğun ise bir demir leblebi olarak verilmiş sana. Ama tüm yaşadığın zorluklar seni olgunlaştırmış, bugüne getirmiş demiştim. Dinliyordu beni. Farinelli'nin müziği salonu dalga dalga dolduruyordu. Hadım tenor Farinelli'nin kadınsı sesi salondaki tül perdelerin arasında dolaşıyor, onun boynundaki kırmızılı gravatı yalayıp geçiyor, benim saçlarımın arasında dolaşıp tüm bir köşeyi kaplayan çiçeklerimin yapraklarında antika Viyana büfesinin üstündeki anneciğimin bana sonsuza dek sevgiyle gülümseyen fotoğrafının gölgelerinde dalgalanıyordu. Seni üzmekten korktum. Niçin? Niçin üzmekten korktun? Ben böyle bir adamım. Yalnız bir adam. Beni kimse tanımaz. Erkek lafları bunlar dedim. Hadi dışarı çıkalım. Yeni Opel Vectra'na binelim, vadiye gidelim. Hadi hemen gidelim demişti. Bir gürültü duydum. Şangır şungur bir ses çıkartan bir şey bana doğru geliyordu. Ne oldu Melek Hasan?
Çekici geldi.
Ne yapacaklar şimdi? Kaportacı lafa karıştı.
Arabayı arkadan bağlayıp çekiciyle çıkartmaya çalışacağız.
Bana güvenilir mi? Demişti. İkimiz de gülmüştük. Charles Bukowski okuyorduk. Ne çok seviyordum Charles Bukowski'yi.
Eğer kadın olsaydım orospu olurdum yazmıştı kitabının arkasına.
Sordu bana.
Eğer erkek olsaydın ne olurdun?
Kazanova olurdum herhalde dedim.
Bir yanımda bir sarışın, bir yanımda bir kızıl saçlı, beni evde kız kıvrak bekleyen bir esmer. Kumar masaları, rulet, tek kollu makinelerin çıkarttığı o beyin yıkayan değişik ses, viski, hızlı bir araba. Otel odaları sabah mahmurlu.
Doktor hemşireye.
Kollarını gazlı bezle yatağa bağla. Onları oynatmaması lazım. Bir pentatol daha yapalım. Acı duyabilir, arabayı çıkaracaklar, dedi.
Peki doktor bey. Melek Hasan endişeliydi. Çevremde dolanıp duruyordu. Şöyle bir baktım da yorgunluktan ipeksi kanatları sanki pörsümüştü.
Bir sigara içebilir miyim doktor?
Doktor Melek Hasan'a dik dik baktı.
Açık kalp olayı var burada. İçemezsiniz. Çıkın. Çıkın dışarıda için.
Ama böyle bir anda onu yalnız bırakamam. Koruyucusuyum, anlıyor musunuz?
Kaportacı öbür yandan fısıldadı.
Gel koçum, yak şurada bir sigara. Çok gerginsin. Duman o tarafa gitmez. Ben şu çekiciyi bir halledeyim. Dur bakalım olacak mı? Allah'ın izniyle tek parça çıkartabilelim şu arabayı.
Beni nasıl buluyorsun? Diye sormuştum.
Zehir gibi bir kafan var. Aklına hayranım.
Beni şımartma.
Sen de şımarma. Koruyucu meleğim Hasan'ı çocukluğumdan beri tanıyordum. Beni her türlü tehlikeden koruyan bu melekle dünyaya gelmiştim. Yıllardır birbirimizin huyunu suyunu iyice öğrenmiştim. Melek Hasan beni çok iyi tanıyor. Duygusallığımı, zaaflarımı, cesaretimi, tez canlılığımı, iyimserliğimi, kısacası tüm huylarımı biliyordu. Kimi zaman beni üzecek bir aşktan korur, çok sevdiğim gazinolarda, blackjack, rulet, poker masalarında yanıma dikilir, belirli bir saatte beni eve çekmeyi başarırdı. Gittiğim uzun yurt dışı gezilerinde Melek Hasan koyu renk takım elbise giyer, uçakta yanımdaki boş koltukta oturup beni korurdu. Melek Hasan'ı herkes göremiyordu. O istediği zaman belirli kişilere görünüyor, gerekirse konuşuyor, dalgın olduğum için araba kullanmama izin vermiyor,
Sigara içtiğim için dırdır ediyordu. Onunla aynı yaşta olmalıydık. Tam bilemiyorum. O bir melekti, ben bir insandım. O erkekti, ben kadındım. Kim bilir, belki de birbirimizi tamamlıyorduk. Genelde yumuşak huylu olan Melek Hasan, bazen bilmediğim bir nedenden hırçınlaşır, kaprisler yapar, kimi zaman da tutuculuğu ile beni sıkardı. Yaşamı kendi çizdiğim bir haritanın üstünde, kendi kullandığım bir planörle gönlümce uçmak olarak gören ben, kendime tanıdığım bu sonsuz özgürlüğün bazen beni koruyan bir melek tarafından bile kısıtlanmasına dayanamıyordum. Ah sen, derdi Melek Hasan bana bazı sabahlar. Ah sen yok musun? Yaramaz bir çocuk gibisin. Hiçbir kural tanımıyorsun. Seni neyin üzeceğini bilmiyorsun. Ne zor iş seni korumak. Hasan, memnun değilsen git. İşte bunu söyleyince küser, bir süre benimle konuşmazdı. Kanatların ipek gibi. Ne kadar alıngansın. Ben sensiz ne yaparım? Şaka kaldırmıyorsun der gönlünü alırdım. Melek Hasan çok temizdi. Evde termosifon bozulduğunda olay çıkartmış. Ben günde 5 kez yıkanmazsam olmaz. Apartman suyuna kalmayalım diye tutturmuş. Mahalle hamamına kaçmış. Ben de eve yeni termosifon taktırmıştım. İşte şimdi kaportacının verdiği sigarayı söndürmüş. Başucumda endişeyle bekliyordu. Usulca yakınıma çağırdım onu. Hasan. Buradayım. Hasan. Buradan kurtulacağım değil mi? Tabii kurtulacaksın. Siyah Opel Vectra'yı kalbimden çıkartabilecekler değil mi? Çekici geldi. Çıkartacaklar. En büyük tutkumu biliyordu. Tüm yaşamım boyunca alın yazımı okutmak istemiştim. Alın yazımı bilme. Hasan, yine alın yazımı okutmak için o bürolara, yaşlı kadınlara, hocalara, cincilere, ultramodern alın yazısı okuma merkezlerine gideceğiz. Değil mi? Hepsine gideceğiz. Ama hiçbirisi alın yazısını tam okuyamıyor ki Hasan. Öyle değil mi? Hepsi değişik şeyler söylüyor. Bir iki cümle. Hepsine gideceğiz. Sen merak etme. O bilgisayarla çalışan yeni merkeze de gideceğiz. Senin pek beğendiğin cinciye de. Hasan, biliyor musun? Bir de alın yazısı değiştirme merkezi açılmış. Tunalı Hilmi'de. De bir bina. Değiştirmek mi? Niçin değiştireceksin alın yazını? Daha doğru dürüst okutamadın ki, dedi Melek Hasan. Doğru. Okuyamıyorlar. Ama yaşamımın sonuna kadar alnımda yazılı olan gizi çözmeye çalışacağım. Biliyorum. Zaten yaşam bu değil mi? Her gün alın yazımızın çizdiği bir yoldan yürümek. Bilinmeyene doğru. Evet, bu yaşamın bir tanımı olabilir, dedi Melek Hasan. Bundan birkaç ay önce bir şey danışmak için evime çağırmıştım onu. İşleri gene çok yoğundu. Geç kalmış, telefon edip özür dilemiş, gecikeceğini söylemişti. Rastgele bir iş konuşacaktım onunla. Pek dikkatimi çeken birisi değildi. Gelmesini beklerken telefonla arkadaşlarımla konuşmuş, ertesi günkü televizyon programı için biraz hazırlık yapmış, moda dergilerine bir göz atmıştım. Üstümde beyaz ipek bir gömlek, altında dar kısa bir etek vardı. Parlak çoraplar ve yeni aldığım yüksek topuklu papuçlarımı giymiştim. Gelmesine yakın aynaya bir göz atıp en sevdiğim parfümüm Eden'den sürmüştüm. Kapı çalındı. Gidip açtım. Gelmişti. Onu salona buyur ettim. Fuşya rengi çiçek açmış açelyamın önüne oturttum. Sanki tutuktu. Heyecanlıydı. Ben ise çok hareketli ve canlıydım. İçki ikram ettim. Bir yudum içti. Biraz konuştuk.